Ayrım 9. Süpermarkete gece erken geldim. Miller, Hatlin ve Bud Brown bütün cep fenerlerini dağıttılar. Hepsi topu topu 20 taneydi. Norton grubu adına avaz avaz bağırarak fener istedi. Ona da 2 tane verdiler. Fener ışıkları süpermarketin koridorlarında tedirgin hayaletler gibi dolaşıyordu şimdi. Billy'i göğsüme bastırarak aralıktan baktım. Dışarıdaki sütümsü yarı saydam ışığın niteliği fazla değişmemişti. İçerinin bu kadar karanlık olmasının nedeni vitrinlerin önüne yığılan çuvallardı. Birkaç kez dışarıda bir şeyin kıpırdandığını sandım. Gerilmiş sinirlerim bana oyun oynuyordu. Bir ara öbür nöbetçilerden biri de bağırdı ama o da yanılmıştı. Billy Bayan Thurman'ı görünce sevinçle onun yanına gitti. Oysa kadın o yaz Billy'ye bakmaya gelmemişti. Bayan Thurman elindeki feneri uysalca oğluma verdi. Billy az sonra donmuş yiyeceklerin bulunduğu buzdolaplarının cam kapaklarına ışıkla adını yazmaya çalışıyordu. Kadın da Billy'yi gördüğüne çok sevinmiş gibiydi. Bir süre sonra yanıma geldiler. Hattie Thurman güzel kızıl saçları yeni ağarmaya başlamış, uzun boylu ve zayıf bir kadındı. Boynundaki süslü zincirden bir gözlük sarkıyordu. Galiba bu zincirleri orta yaşlı kadınlardan başkalarının takmaları yasaktı. ''Stephanie burada mı David?'' diye sordu. ''Hayır, evde.'' Kadın başını salladı. Ellen de öyle. Burada ne kadar nöbet tutacaksın? Saat 6'ya kadar. Bir şey gördün mü? Hayır. Sizden başka hiçbir şey görmedim. İstersen saat 6'ya kadar Billy benim yanımda kalsın. İster misin Billy? Evet, lütfen. Billy feneri başının üzerinde çeviriyor ve tavanda oluşan ışık oyunlarını seyrediyordu. Tanrı Stephanie'i koruyacak. Ellen'i de. Bayan Thurman Billy'yi elinden tutarak uzaklaştı. Kadın sakin bir güvenle konuşmuştu. Ama bakışlarından bu sözlere kendisinin de inanmadığı anlaşılıyordu. 5:30'da marketin arka tarafından heyecanlı sesler yükseldi. 2 kişi tartışıyordu. Başka biri galiba Buddy Eagleton, "Dışarı çıkarsanız delilik etmiş olursunuz," diye bağırıyordu. Birkaç fenerin ışığı gruba doğru çevrildi. Tartışmacılar marketin ön tarafına doğru geldiler. Bayan Carmody'nin çığlığa benzeyen alaylı kahkahası karanlığı yardı. Kara tahtaya sürtülen tırnakların hışırtısı kadar sinir bozucu bir sesti bu. Konuşmalar arasında Norton'un mahkeme salonlarını hatırlatan tenör sesi duyuldu. ''Lütfen izin verin de geçelim.'' Yakınımdaki nöbetçi gruptakilerin neden bağırıştıklarını anlamak için oradan ayrıldı. Ben yerimden kıpırdamamaya karar verdim. O gürültü neyse bana yaklaşıyordu zaten. Mike Hatlin, lütfen diyordu. Lütfen bu işi konuşalım. Norton, konuşacak bir şey yok, dedi. Artık yüzünü görebiliyordum. Yorgun, mutsuz ve kararlı bir ifadesi vardı. Dümdüz dünyacılara verilmiş olan 2 fenerden birini almıştı. Kulaklarının arkasında dimdik duran saç tutamları aldatılmış bir kocanın boynuzlarına benziyordu. Başkanı olduğu grupta sadece 6 kişi kalmıştı. Miller, bu çılgınlıkta diretme, dedi. Mike haklı. Doğru dürüst konuşalım. Bay McVeigh gaz ızgarasında tavuk kızartacak. Oturup onları yeriz. Norton'un karşısına dikildi. Norton onu itti. Miller'ın kıpkırmızı olmuş yüzünde sert bir ifade belirdi. Öyleyse istediğini yap ama peşindekileri kendi ellerinle öldürmüş olacaksın. Norton müthiş bir kararlılıkla ya da vazgeçilemeyecek bir saplantıyla size yardım yollayacağız, dedi. Peşindekilerden biri alçak sesle bu fikri destekledi. Ama bir başkası yavaşça uzaklaştı. Şimdi grup 5 kişiye düşmüştü. İsa'nın bile ancak 12 kişi bulabildiği düşünülürse hiç de fena sayılmazdı doğrusu. Mark Hatlin atıldı. Dinle Brent, hiç olmazsa tavuklar pişinceye kadar bekle. Midenize sıcak yemek olmalı. Ve sana konuşmanı sürdürmen için fırsat vereyim, öyle mi? Bu oyuna kanmayacak kadar çok davaya girdim ben. Zaten adamlarından 6'sını etkiledin. Adamlarından mı? Hatlin neredeyse inleyecekti. Adamlarından mı? Tanrım, ne biçim konuşma bu? Onlar insan. Biz oyun oynamıyoruz. Burası da mahkeme salonu değil. Dışarıda bazı şeyler var. Onları nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Göz göre göre ölüme gitmek niye? Norton sanki çok eğlenmiş gibi. Şeyler mi? Diye sordu. Nerede? Adamların birkaç saatten beri nöbet bekliyor. Onları gören oldu mu? Arkada Norton başını salladı. Hayır hayır. Bu konuyu 40 kez konuştuk. Biz dışarıya çıkacağız. Biri olamaz dedi. Yankılanarak çevreye yayılan bu ses, Ekim akşamlarında alacakaranlıkta duyulan yaprak hışırtılarına benziyordu.
Olamaz, olamaz.
Biri tiz bir sesle sordu. Bizi burada zorla mı tutacaksınız? Bu Norton'un yandaşlarından biriydi. Çift odaklı gözlük takmış yaşlıca bir kadın. Bizi engelleyecek misiniz? O yumuşak.
Olamaz.
Yankısı kesildi. Mike, hayır dedi. Kimsenin sizi engelleyeceğini sanmıyorum. Birinin kulağına bir şeyler fısıldadım. Oğlum şaşırdı. Soru sorar gibi yüzüme baktı. Haydi dedim, çabuk ol. Billy uzaklaştı. Norton parmaklarını saçlarının arasına soktu. Broadway'de sahneye çıkan bir aktörünki kadar hesaplı bir hareketti bu. Testeresinin ipini boş yere çekerek küfrettiği ve kimsenin kendisini görmediği sandığı sırada benim gözümde daha sevimliydi. Kurtulacaklarına gerçekten inanıp inanmadığını anlayamadım. Hala da anlamış değilim. Ama bence başlarına gelecekleri biliyordu. Yaşamı boyunca inanmadan kullandığı mantık sonunda hain ve kudurmuş bir kaplan gibi ona saldırmıştı sanırım. Norton huzursuzca çevresine bakındı. Sanki bir şeyler daha söylemek istiyordu. Sonra yandaşını kasalara giden yollardan birine soktu. Grupta o yaşlıca kadından başka 20'sinde şişman bir delikanlı, genç bir kız ve başındaki golf kasketini geriye etmiş kot pantolonlu bir adam vardı. Norton benimle göz göze geldi. Gözleri büyüdü, bakışlarını benden kaçıracak oldu. Brent, bir dakika dedim. Artık bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum, özellikle seninle. Biliyorum, ben senden sadece bir ricada bulunacaktım. O sırada Billy koşarak yanıma geldi. Oğlum elindeki paketi bana uzatırken Norton kuşkuyla ''Nedir o?'' diye sordu. 100 metre çamaşır ipi'' dedim. Artık herkesin bize baktığının hayal meyal farkındaydım. Kalabalık kasaların ve bunlara giden geçitlerin gerisine birikmişti. ''Ne olacak yani?'' Dışarı çıkmadan önce ipin bir ucunu beline bağlamanı isteyecektim. ''Ben ipi bırakırım. İp gerildiği zaman sendeki ucu bir yere bağlarsın.'' Seçeceğin şey önemli değil. Bir arabanın kapı tokmağı bile olabilir. Tanrı aşkına bunu neden istiyorsun? Böylece hiç olmazsa 100 metre ilerleyebileceğinizi anlayacağım, dedim. Norton'un gözlerinde garip bir ifade belirip kayboldu. Olmaz. Omuz siktim. Pekala, şansın açık olsun. Golf kasketli adam birden istediğinizi ben yaparım bayım, diye atıldı. Yapmamam için hiçbir neden yok. Norton sert bir şey söyleyecekmiş gibi ona döndü. Ama golf kasketli adam onu sakin sakin süzdü. Adam kesin kararını vermiş insanların rahatlığı içindeydi. Belli ki hiçbir kuşkusu yoktu. Norton da bunu fark etti ve sesini çıkarmadı. Teşekkür ederim, diye mırıldandım. Paketin kağıdını çakımla yırttım. Çamaşır ipi sert halkalar halinde bir akordeon gibi açıldı. Bir ucunu kasketli adamın beline gevşekçe bağladım. Adam ipi çözdü. Ustalıkla yeniden bağladı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Norton tedirgin tedirgin ağırlığını bir ayağından ötekine aktarıp duruyordu. Kasvetli adama ''Çakımı ister misin?'' diye sordum. ''Çakım var.'' Adam bana da aynı sakin küçümsemeyle baktı. ''Sen sadece ipi salıver. Gerildiği zaman çözerim.'' ''Hazır mıyız?'' Norton'un sesi fazla yüksek çıkmıştı. Şişman delikanlı biri poposuna vurmuş gibi irkildi. Norton yanıt alamayınca çıkmak üzere döndü. Elimi uzattım. Şansın açık olsun. Norton tanımadığı, kuşku uyandıran bir nesneymiş gibi elime baktı. Sonunda size yardım göndereceğiz diyerek çıkış kapısını itti. İçeriye o hafif acı koku girdi yine. Ötekiler de Norton'u izlediler. Mike Hatton yanıma yaklaştı. Norton'un 5 kişilik grubu süte benzeyen ve ağır ağır hareket eden siste duraklamıştı. Norton bir şeyler söyledi. Aslında sözleri duymam gerekirdi. Ama sis garip bir biçimde sesleri boğuyordu. Norton'ın sadece sesini duydum. 1'de 2-3 ece. Uzaklardaki bir radyodan yükselen sesler gibiydi. Grup yürümeye koyuldu. Hatlin kapıyı aralık tutuyordu. İpi açmaya başladım. İyice gevşek bırakmaya özen gösteriyordum. Kasketli adam ip gerilir gerilmez onu belinden çözecekti. Dışarıda hala ses yoktu. Billy yanımda hareketsiz duruyordu ama gövdesinin titrediğini hissediyordum. Yine o garip duyguya kapıldım. Sanki o 5 kişi sisle uzaklaşmadılar da birden görünmez oldular. Bir an giysileri havada dans etti, sonra onlar da kayboldu. Sisin ne kadar yoğun olduğunu insanları 1-2 saniyede yutuvermesinden anlıyordunuz. İpin yarısını salıvermiştim. Bir anlık bir duraklamanın ardından yine gerilmeye başlayınca gerisini de boşalttım. O sırada babamın beni Gregory Peck'in oynadığı Moby Dick filmine götürdüğünü hatırladım ve galiba hafifçe gülümsedim. Artık ipin dörtte üçü siste kaybolmuştu. Bir ucu yerde, Billy'nin ayağının yakınındaydı. İp yine ellerimde hareketsiz kaldı. Belki 5 saniye hiç kıpırdamadı. Derken 1,5 metre kadarı boşaldı. Sonra birden dalgalandı, çıkış kapısının yanına hızla çarptı. İpin 6 metresi daha boşalırken sol avucuma ateşten bir çizgi çizildi sanki. Sisin içinden titrek ve tiz bir çığlık geldi. Bağıranın kadın mı erkek mi olduğunu anlamak olanaksızdı. İpin birkaç metresi daha çekildi. Kapıda yılan gibi sağa sola kıvrılıyordu. Sonra sisten ulumaya benzer bir şey yükseldi. Oğlum inledi. Hatlin dolmuş gibi duruyordu. Gözleri iri iri açılmış, ağzı çarpılmıştı. Dudakları titriyordu. Uluma aniden kesildi. Sessizlik sanki sonsuza kadar uzadı. Sonra o yaşlıca kadının bağırdığını duyduk. Bu sefer ses çok netti. Kadın, "Sırtımdan çekil!" diye çığlıklar atıyordu. "Aa, tanrım, tanrım!" derken onun sesi de kesildi. İpin hemen hepsi elimden boşaldı. Avucum büsbütün yanıyordu artık. Sanki ip tamamen gevşedi. Ve sislerin arkasından bir ses yükseldi. Yüksek, boğuk bir homurtu. Ağzım kuruyuverdi. Şimdiye kadar duyduğum seslerin hiçbirine benzemiyordu. Afrika'da bir çayırlıkta ya da Güney Amerika'da bir bataklıkta geçen filmlerde duyduğumuz gürültüleri andırıyordu biraz. Koskocaman bir hayvanın sesiydi bu. Ses yine duyuldu. Pes, vahşi ve korkunç. Bir daha kükredi. Sonra hafif hırıltılara dönüştü. Ve sonunda duyulmaz oldu. Amanda Dumfries yüksek bir sesle ''Şu kapıyı kapatın!'' dedi. Az sonra diye yanıt verip ipi toplamaya başladım. İp sisten içeri süzülerek ayağımın dibinde düzensiz halkalar ve düğümler oluşturdu. İpin öbür ucu kıpkırmızıydı. 1 metre kadarı. Bayan Carmody ölüm diye bağırdı. Dışarı çıkmak ölmek demektir. Artık anlamadınız mı? İpin ucu çiğnenmiş, lifler ve küçük pamuk parçaları birbirine karışmıştı. Pamuk parçacıklarının üzerinde kan damlaları vardı. Kimse Bayan Carmody'ye karşı çıkmadı bu kez. Mark Hedlund kapıyı kapattı. 7. İlk gece. Bay McVeigh, ben 12-13 yaşındayken Bridgeton'da kasaplığa başlamıştı. Küçük adını da yaşını da bilmiyordum. Adam küçük hava bacalarından birinin altına gazla çalışan bir ızgara yerleştirmişti. Havalandırma sistemi çalışmıyordu. Ama herhalde bacalardan içeri yine de biraz hava giriyordu. Saat 6:30'da süpermarketi kızarmış tavuk kokusu sardı. Bud Brown'un artık hiçbir şeye itiraz ettiği yoktu. Korkudan uyuşmuştu belki de. Ama bence adam mis gibi tavuk kokusuna fazla dayanamayacağını anlamıştı. Çoğu kişi yemek yiyecek halde değildi. Ufak tefek çelimsiz McVeigh beyaz önlüğünü takıp tavukları kızarttı yine de. Kağıt tabaklara ikişer parça koydu ve bunları kafeterya usulü et tezgahına dizdi. Bayan Thurman Billy ile bana birer tabak getirdi. Tavuğun yanında meze bölümünden alınmış patates salatası vardı. Zorla da olsa yemeye çalıştım ama Billy yemeğine elini bile sürmedi. "Yemek yemen şart koca adam," dedim. Oğlum tabağı bir kenara bıraktı. "Acıkmadım." "Yemek yemezsen büyüyemezsin." Billy'nin biraz gerisinde oturan Bayan Thurman bana bakarak başını yavaşça salladı. "O zaman pekala Billy," dedim. "Hiç olmazsa bir şeftaliye, tamam mı?" "Ya Bay Brown kızarsa?" "Kızarsa gelip bana haber ver." "Peki baba." Oğlum ağır ağır uzaklaştı. Sanki küçülmüş gibiydi. Ona bakarken yüreğim burkuldu. McVeigh tavuk kızartmayı sürdürdü. Sadece birkaç kişinin yemesini aldırmadığı anlaşılıyordu. Yemek pişirmek onu mutlu ediyordu. Daha önce de söyledim sanırım. Böyle olaylara göğüs germeye çalışmanın türlü yolları vardır. Size inanılmaz gelebilir ama gerçekten öyledir. İnsan zihni bu kalemun gibi her koşula uyum sağlamaya çalışır. Bayan Thurman'la ilaç bölümünde yerde oturuyorduk. Müşteriler gruplara ayrılmışlardı. Bayan Carmody'den başka yalnız oturan hiç kimse yoktu. Byron'la arkadaşı Jim yine birlikteydiler. Biraların durduğu buzdolabının önünde sızmışlardı. Nöbetçiler aralıklardan dışarı bakıyorlardı. İçlerinde Oli de vardı. Tavuk butu yiyerek bira içiyordu. Süpürge saplarından yapılan meşaleler çuvallara dayanmıştı. Yanlarında da çakmak gazı kutuları duruyordu. Ama galiba kimse bu meşalelere eskisi kadar güvenmiyordu artık. O dehşet verici homurtuyu duymuş, ucu çiğnenmiş ve kana bulanmış çamaşır ipini görmüşlerdi. Dışarıdaki yaratık bizi ele geçirmek isterse bunu başaracaktı. Yaratık ya da yaratıklar. Bayan Thurman, bu gece kötü şeyler olacak mı dersin diye sordu. Sesi sakindi ama gözlerinde korku ve acı vardı. Hedi, hiç bilmiyorum. Billy'yi yanımda bırak, Davy. Ben çok korkuyorum. Alayla güldü. Evet, endişeye kapıldım. Billy yanımda olursa o kadar korkmam. Oğlunu da içi rahat eder. Gözleri yaşlarla parlıyordu. Eğilerek omzuna vurdum. Kadın, Ellen için öylesine endişeliyim ki, diye konuşmasını sürdürdü. O öldü Davy. Yüreğim bana onun öldüğünü söylüyor. Hayır Hattie, bunu bilemezsin. Öldüğünü hissediyorum. Senin de Stephanie ile ilgili bazı kaygıların yok mu? Yalan söyledim. Yok canım. Bayan Thurman boğulur gibi bir ses çıkardı. Sonra da elini ağzına bastırdı. Gözünün camları loş ve puslu ışıkları yansıtıyordu. Billy dönüyor, diye mırıldandım. Oğlum şeftali yiyordu. Hattie Thurman ona yanına oturmasını işaret etti. Şeftalini bitir, sonra sana şeftali çekirdeği ve biraz iplikle küçük bir adam yapmasını öğreteceğim. Billy kadına neşesiz neşesiz gülümsedi. Saat 8'de yeni nöbetçiler yerlerini aldılar. Oli de yanıma geldi. Billy nerede? Arkada dedim. Bayan Thurman'la beraber. Oyuncak yapıyorlar. Şeftali çekirdeğinden adamlar. Kese kağıtlarından maskeler. Elmalardan bebekler yapıldı bitti. Şimdi McVay ona pipo temizlemek için kullanılan tellerle adam yapmasını öğretiyor. Oli birasından bir yudum aldı. Dışarıda bir şeyler dolaşıyor. Ona telaşla baktım. Bakışlarıma sakin sakin karşılık verdi. Sonra da sarhoş değilim dedi. Sarhoş olmaya çalıştım ama başaramadım. Keşke sızabilsem Davy. Ne demek dışarıda bir şeyler dolaşıyor? Ne olduğunu kesin bilmiyorum. Walter'a sordum. O da aynı duyguya kapıldığını söyledi. Sesin bir bölümünün birdenbire daha koyulaştığını. Bazen koca bir gölgeye benziyor, bazen küçük bir lekeye. Sonra rengi açık griye dönüşüyor. Sis dönüp duruyor zaten. Arnie Sims bile dışarıda bir şeyler olduğunu söyledi. Oysa Arnie'nin gözleri hemen hemen hiç görmez. Ya ötekiler? Oli, onlar başka eyaletten, dedi. Hiçbirini tanımıyorum. Onlara bir şey sormadım. Yanılmadığından emin misin? Oli, eminim, diyerek başıyla Bayan Carmody'yi gösterdi. Kadın geçidin sonunda yalnız başına oturuyordu. Olaylar iştahını hiç etkilememişti. Tabağındaki tavuk kemiklerinin yattıkları bir mezar vardı sanki. Bir bardaktan ya domates suyu içiyordu ya da kan. Oli, bence kadın bu konuda yanılmıyordu, diye ekledi. Her şeyi anlayacağız. Karanlık bastığında her şeyi anlayacağız. Karanlık basıncaya kadar beklememize gerek kalmadı. Neyse Billy olanları pek görmedi. Bayan Thurman onu markezin arka tarafında tutmayı başardı. Önceki adamlardan biri çığlıklar atarak kollarını sallaya sallaya gerilediği sırada Oli hala benim yanımdaydı. Saat 8:30'a geliyordu. Sisin duru beyazlığı Kasım akşamlarını anımsatan donuk bir kurşuniye dönüşmüştü. Gözetleme yerinin hemen önünde cama bir şey konmuştu. Nöbetçi, "Tanrım!" diye bağırıyordu. "Beni bırakın da gideyim, buradan kaçayım." Adam çemberler çizerek koşuyordu. Gözleri dışarı uğramıştı. Ağzının köşesinden akan salya, koyulaşan gölgelerin arasında parlıyordu. Dondurulmuş yiyecekler bölümünden koşarak geçti ve gerilere doğru gitti. Ötekiler de avaz avaz bağırarak bir şeyler söylediler. Kimisi ne olduğunu anlamak için öne atıldı. Çoğu da geri kaçtı. Camda neyin dolaştığıyla ilgilenmiyor, onu görmek istemiyorlardı. Hızlı adımlarla gözetleme yerine gittim. Oli de yanımdaydı. Elini bayan Dunfries'in tabancasına koyduğu cebine sokmuştu. Birden öbür gözcülerden biri de bağırdı. Sesinde korkudan çok tiksinti vardı. Oli ile kasalara giden geçitlerin birinde ilerledik. Nöbetçinin dehşete kapılıp kaçmasına yol açan yaratığı artık görebiliyordum. Ne olduğunu anlayamamıştım ama iyice görüyordum onu. Boşun tablolarında rastlanan cehennem kaçkını yaratıkları andırıyordu. Gülüç bir yanı da vardı. Arkadaşlarınızı korkutmak için 189 sente satın aldığınız plastikten yapılmış garip yaratıklara benziyordu biraz. Norton'un depoya özellikle koyulduğunu iddia ettiği oyuncaklara. Yaratık 60 santim kadardı. Gövdesi boğum boğumdu. Yandıktan sonra iyileşmiş et pembeliğindeydi. Kısa esnek duyargaların ucundaki patlak gözleri aynı anda iki ayrı yöne bakıyordu. Öbür uçtan bir şey uzanıyordu. Bu ya yaratığın seks organıydı ya da iğnesi. Koskocaman zar gibi kanatları vardı. Kara sineğin kanatlarına benziyordu bunlar. Ben Oli ile vitrine yaklaşırken yaratık da kanatlarını ağır ağır oynatıyordu. Solumuzda nöbetçinin tiksintiyle bağırdığı gözetleme yerinin tam karşısındaki kalın camda bu yaratıklardan üçü dolaşıyordu. Yavaşça ilerliyor ve arkalarında sümüklü böceğinkine benzeyen yapışkan izler bırakıyorlardı. Gözleri parmak kalınlığındaki duyargalarının ucunda titreşiyordu. Tabii bunlar gözse. En büyükleri aşağı yukarı 120 santim boyundaydı. Bazen sürünerek birbirlerinin üzerinden geçiyorlardı. Tom Smelly tiksinti dolu bir sesle "Şu lanet olasıca şeylere bakın," dedi. Sağımızdaki gözetleme yerinde duruyordu. Karşılık vermedim. Böcekler cama doluşmuşlardı artık. Herhalde yapının bütün yüzeyleri de dolaşıyorlardı. Et parçasına üşüşmüş kurtlar gibi. Bu hiç de hoş bir görünüm değildi. Yemeği başardığım birkaç lokma tavuğun ağzımdan fırlamaya çalıştığını hissettim. Biri hıçkırarak ağlıyor, Bayan Carmody toprağın derinliklerinden fırlayan iğrenç yaratıklarla ilgili bir şeyleri haykırıyordu. Biri sert sert, "Başının derde girmesini istemiyorsan çeneni tut," dedi. Hep aynı saçma sapan sözler yineleniyordu. Oli cebinden Bayan Dunfries'in tabancasını çıkardı. "Kolunu yakaladım. Delilik etme." Silkinerek elimden kurtuldu. "Ben ne yaptığımı biliyorum." Tabancanın kabzasıyla cama vurdu. Yüzü tiksinti dolu bir maskeye benziyordu. Yaratıklar baş döndürücü bir hızla kanat çarpmaya başladı. Artık camda bulanık bir pembelik vardı. Önceden görmemiş olsaydınız orada kanatlı yaratıklar olduğu aklınıza bile gelmezdi. Sonra o pembelik de uçup gitti. Bazıları Oli'nin ne yaptığını görmüş ve bu fikri beğenmişlerdi. Süpürge saplarıyla camlara vurmaya giriştiler. Yaratıklar birden geri döndü. Kara sinekler kadar akılsız oldukları anlaşılıyordu. Müşteriler korkularını yenmek için gevezelik ediyorlardı. Birinin "Bu yaratıklar insanın üzerine konsa ne olur?" diye sorduğunu duydum. Bu sorunun yanıtını öğrenmek istemezdim doğrusu. Vitrinin önündekiler cama vurmaktan vazgeçmeye başlıyorlardı. Oli bana döndü, bir şey söyleyecekti. Ama tam ağzını açtığı sırada sisten çıkan bir şey camda sürünen yaratıklardan birini kaptı. Galiba bağırdım, pek emin değilim. Uçan bir şeydi bu. Kesin olarak ancak bu kadarını söyleyebilirim. Sis az önce Oli'nin tanımladığı gibi koyulaştı. Yoğunluğu giderek arttı ve kayışımsı kanatları olan bembeyaz gövdeli, kızıl gözlü bir yaratığa dönüştü. Yaratık vitrine çarparak camları zangırdattı. Pembe dev sineği kapıp uzaklaştı. Bütün olay en fazla 5 saniye sürdü. En son pembe sineğin yaratığın ağzından içeri girerken kanat çırparak kıvrılıp büküldüğünü gördüm. Bir martının gagasında çırpınan küçük bir balık gibiydi. Cama bir yaratık daha çarptı. Sonra biri daha. İçeridekiler bağırışıyor, akın akın gerilere doğru kaçıyorlardı. O kargaşalıkta birinden acı dolu bir çığlık koptu. Oli, "Aman tanrım," diye fısıldadı. "O yaşlı kadın yere düştü. Ötekiler onu çinleyip geçtiler." Oli o yana doğru koştu. Ben de onu izlemek için döndüm. Sonra bir şey gördüm ve olduğum yerde kala kaldım. Üstteki gübre torbalarından biri ağır ağır aşağı doğru kayıyordu. Tom Smelly bunun hemen altında durmuş aralıktan sise bakıyordu. Oli ile benim durduğum gözetleme yerinin önündeki cama o pembe sineklerden biri daha kondu. Kızıl gözlü yaratıklardan biri pike yaparak onu yakaladı. Yere düşmüş olan yaşlı kadın çatlak ve tiz bir sesle bağırıp duruyordu. "O çuval, kayan o çuval." "Smelly," diye bağırdım. "Dikkat et, yukarı bak." Gürültüden sesimi duyuramadım. Aşağı yuvarlanan çuval Smelly'nin kafasına çarptı. Adam yere yığıldı. Düşerken çenesinin vitrinin altındaki rafa çarptı. O beyaz yaratıklardan biri camdaki delikten içeri girmeye çalışıyordu. Haykırışlar biraz hafiflediği için hışırtısını duyabiliyordum. Üçgen biçimindeki kafasında kırmızı gözleri ışıldıyordu. Kafasını hafifçe yana eğmişti. Kancamsı iri gagasını vahşice açıp kapatıyordu. Dinozorlarla ilgili kitaplarda gördüğümüz pterodaktillere benziyordu biraz. Bir delinin karabasandan fırlamış gibi. Meşalelerden birini yakarak ucunu çakmak gazı kutusuna soktum. O sırada teneke kutu devrildi ve sıvı yerde bir gölcük oluşturdu. Uçan yaratık çuvalların tepesine tünedi. Öfkeyle çevresine bakıyor, uzun tırnaklı pençelerinden kah birinin kah öbürünün üzerinde duruyordu. Akılsız bir yaratıktı, bundan emindim. İki kez kanatlarını açmayı denedi. Duvarlara çarpınca vazgeçti. Yarısı aslan, yarısı kartal olan o efsanevi yaratığın kanatlarına benziyordu bunlar. Yaratık üçüncü kez uçmaya kalkıştığında dengesini yitirdi ve tüneyinden hantalca yuvarlandı. Hala kanatlarını açmaya çalışıyordu. Tom Smiley'nin sırtına düşmüştü. Bir pençede adamın gömleğini yırttı. Tom'un sırtından kanlar akmaya başlamıştı. Ben bir metre kadar gerideydim. Meşaleden yakıt damlıyordu. Eğer becerebilirsem yaratığı gebertecektim. Öldürmeye hazırdım. İçim kin doluydu. Sonra birden meşaleyi tutuşturmak için kibritim olmadığını fark ettim. Bir saat önce son kibritimi McVeigh'in prosunu yakmak için harcamıştım. İçeridekiler çıldırmışlardı sanki. Smiley'nin sırtına tünemiş olan yaratığı hepsi görmüştü. Bu dünyada hiç kimsenin görmediği bir şeydi bu. Yaratık merakla başını uzattı ve Smiley'nin ensesinden bir parça et kopardı. Meşaleyle yaratığın başına vurmaya hazırlanırken meşale alev aldı. Dan Miller yanımda belirmişti. Elinde bir çakmak vardı. Yüzü dehşet ve öfkeyle gerilmişti. Kayadan oyulmuşa benziyordu bu yüz. Miller boluk boğuk boğuk, "Öldür onu," dedi. Ollie onun yanında duruyordu. Bayandan Fry's'in tabancası elindeydi. Ama oradan doğru dürüst nişan alması olanaksızdı.